çirkin ördek yavrusu. Hasat zamanı yaklaşmıştı. Yaşlı kadınlar ekin demetlerinden yeşil oyuncak bebekler yapıyorlardı. Yaşlı erkekler yorganları onarıyorlardı. Kız çocukları beyaz elbiselerini kan kırmızı çiçeklerle süslüyorlardı. Oğlan çocukları altın renkli samanları savururken şarkılar söylüyorlardı. Kadınlar gelen kış için kalın kazaklar örüyorlardı. Erkekler tarlaların verdiği ürünlerin kazılıp sürülmesine, kesilip çapalanmasına yardım ediyorlardı. Rüzgar yaprakları her gün biraz daha gevşetmeye yeni yeni başlıyordu. Ve nehrin aşağısındaki bir anne ördek yumurtalarla dolu yuvasının üstünde kuluçkaya yatmıştı. Her şey bu anne ördek için olması gerektiği gibi gidiyordu. Ve sonunda yumurtaları birer birer titreyip sarsılmaya başladı. Kabukları çatladı ve bütün yeni yavruları sendeleyerek dışarıya çıktı. Ama bir yumurta kırılmadan kalmıştı. Bu çok büyük bir yumurtaydı. Orada öylece bir taş gibi duruyordu. Yaşlı bir ördek oradan geçiyordu. Anne ördek ona yeni çocuklarını gösterdi. "Ne kadar da güzeller değil mi?" diye övündü. Ama yaşlı ördeğin aklı çatlamamış olan yumurtaya takıldı. Ve anne ördeği o yumurtanın üstünde artık oturmaktan caydırmaya çalıştı. "Bu bir hindi yumurtası," diye bağırdı yaşlı ördek. "Hiç de uygun bir yumurta türü değil. Biliyorsun, bir hindiyi suya sokamazsın." O biliyordu, çünkü denemişti. Ama anne ördek çok uzun zamandır oturduğunu, biraz daha oturursa incilerinin dökülmeyeceğini düşünerek, "Beni endişelendiren bu değil," dedi. "Bu yavruların hergele babalarının beni bir kez bile görmeye gelmediğini biliyor musun?" Ama en nihayetinde büyük yumurta da titreyip sallanmaya başladı. Sonunda kırıldı ve kocaman, çirkin bir yaratık yuvarlanarak dışarıya çıktı. Cildi kıvrımlı kırmızı ve mavi çizgili damarlarla doluydu. Ayağı soluk mor renkteydi. Gözleri ise açık pembe. Anne ördek başını kaldırıp boynunu uzattı ve dikkatle ona baktı. Yapabileceği bir şey yoktu. Çirkin olduğu belliydi. "Belki gerçekten de bir hindidir," diyerek endişesini dile getirdi. Ama çirkin ördek yavrusu diğer yavrularla birlikte suya indiğinde anne ördek onun doğru düzgün yüzdüğünü gördü. "Evet, çok tuhaf görünse de o da benimkilerden biri. Üstelik uygun ışıkta bakıldığında yakışıklı bile sayılabilir." Böylece onu çiftliğin avlusundaki diğer yaratıklara tanıttı. Ama onunla henüz tanışmamış olan başka bir ördek avluya koşarak geçti ve çirkin ördek yavrusunu tam ensesinden ısırdı. Anne ördek "Dur!" diye bağırdı. Ama zorba hızlı hızlı konuştu. "Tamam da çok tuhaf ve çirkin görünüyor. Biraz itilip kakılması gerek." Ve bacağında kırmızı bir çaput olan kraliçe ördek, "Ah, bir yavru sürüsü daha. Sanki beslemek için yeterince ağzımız yokmuş gibi. Ya şu ilerideki, şu büyük çirkin şey? Evet, o kesinlikle bir hata olmalı," dedi. "O bir hata değil," dedi anne ördek. "O yakında çok güçlü olacak. Sadece yumurtada çok uzun süre kaldı. Buna rağmen de çok da biçimsiz değil. Öyle olsa bile düzelecek. Göreceksiniz." Çirkin ördek yavrusunun tüylerini düzeltti ve kalkülünü yaladı. Ama diğerleri çirkin ördek yavrusunun canını sıkmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Üstüne pike yaptılar, ısırdılar, gagaladılar, tısladılar ve bağırıp çağırdılar. Ve zaman geçtikçe ona verdikleri eziyet de giderek arttı. Saklandı, kaçtı, sağa sola zikzaklar çizdi ama kurtulamadı. Ördek yavrusu bu duruma düşen her yaratık gibi perişan bir haldeydi. Önceleri annesi onu savunuyordu. Ama daha sonra o bile giderek bütün bunlardan yorgun düştü. Ve kızgınlıkla bağırdı. "Keşke hemen defolup gitsen." Ve böylece çirkin ördek yavrusu kaçarak uzaklaştı. Tüylerinin çoğu yolunmuş, son derece bakımsız bir görünümde bir bataklığa ulaşana kadar koştu, koştu. Orada boynunu uzatarak suyun kıyısına yattı ve ara sıra sudan küçük yudumlar içti. Sazların arasından iki erkek kaz onu seyrediyordu. Gençler ve son derece gürbüz görünüyorlardı. "Hey sen, çirkin ördek!" diye kıs kıs güldüler. "Bir sonraki kente bizimle gelmek ister misin? Orada genç ve evlenmemiş kazlardan oluşan bir sürü var. Tam seçmelik." Ansızın silah sesleri çınladı. erkek kazlar bir patlama sesiyle yere kapaklandılar ve bataklık suyu onların kanlarıyla kırmızıya boyandı. Çirkin ördek yavrusu saklanmak için suya daldı. Her taraf silah sesleri, duman ve köpek havlamalarıyla doldu. Sonunda bataklık sakinleşti ve ördek yavrusu koşarak kaçabileceği kadar uzaklara kaçtı. Gece inerken berbat bir mezbeleye geldi. Kapı bir iple tutturulmuştu ve duvar kediklerle kaplıydı. Burada tarak görmemiş kedisi ve şaşı tavuğuyla birlikte yaşlı ve pasaklı bir kadın yaşıyordu. Kedi fareleri yakalayarak yaşlı kadından yiyeceğini kazanıyordu. Tavuk da yumurtlayarak boğazını doyuruyordu. Yaşlı kadın bir ördek bulduğu için kendini şanslı hissetti. Belki yumurtlar diye düşündü. Eğer yumurtlamazsa onu öldürüp yiyebilirdim. Böylece ördek oraya yerleşti. Ama ona yumurtlayamıyorsan ve bir şey yakalamıyorsan sen ne işe yararsın? Diye soran kedi ve tavuğun eziyetlerine maruz kaldı. En sevdiğim şey diye iç çekti ya ördek yavrusu. Altında olmaktır. Altında olduğum şey ister engin mavi gökyüzü olsun, isterse serin mavi sular fark etmez. Kedi suyun altında olmayı anlayamıyor ve aptalca düşleri yüzünden ördek yavrusunu eleştiriyordu. Tavuk da tüylerini tamamen ıslatmaya anlam veremiyor ve o da ördek yavrusuyla dalga geçiyordu. Sonunda ördek yavrusu orada huzur bulamayacağını anladı ve başka bir yerde rahat yüzü görüp göremeyeceğini anlamak üzere oradan ayrıldı. Giderken bir gölcüye rastladı. Orada yüzerken havada giderek soğumuştu. Başının üzerinde bir sürü uçuyordu. Bunlar bugüne kadar gördüğü en güzel yaratıklardı. Aşağı bakıp ona seslendiler. Onların sesini duymak yüreğini hoplattı. Yüreğinin parçalandığını hissetti. Daha önce hiç çıkarmadığı bir sesle bağırarak yanıtladı. Böylesine güzel yaratıkları daha önce hiç görmemişti. Ve yine hiçbir zaman kendini bundan daha fazla terk edilmiş hissetmemişti. Görüş alanından çıkana kadar onları seyretmek için suyun içinde döndü durdu. Sonra da gölün dibine daldı ve oraya büzülüp kaldı. Titriyordu. Kendisini kaybetmişti çünkü bu büyük beyaz kuşlara umutsuz bir sevgi duyuyordu. Anlam veremediği bir sevgi. Daha soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Günler boyunca giderek sertleşti ve kar buza kesti. Yaşlı adamlar süt kovalarındaki buzu kırdılar ve yaşlı kadınlar geceye uzun uzun yün eğirerek girdiler. Anneler mum ışığında bir kere de 3 ağız doyurdular ve erkekler gece yarısında beyaz göklerin altında koyun aradılar. Genç erkekler süt sağmaya gitmek için bellerine kadar kara gömüldüler. Ve kızlar yemek pişirirlerken ateşin alevlerinde yakışıklı genç erkeklerin yüzlerini gördüklerini hayal ettiler. Ve aşağılarda, yakındaki gölcükte, ördek yavrusunun buzda kendine bir yer açmak için daireler şeklinde giderek daha hızlı yüzmesi gerekti. Bir sabah ördek yavrusu kendini buzun üstünde kas katı kesilmiş bir halde buldu ve o zaman öleceğini düşündü. İki yaban ördeği uçarak aşağı indi. Ördeği uzun uzun incelediler. "Çirkinsin," diye gürlediler. "Çok kötü. Ne kadar da üzücü. Senin gibi biri için hiçbir şey yapılamaz." Ve uçarak uzaklaştılar. Şans eseri oradan bir çiftçi geçiyordu ve buzu sopasıyla kırarak ördek yavrusunu kurtardı. Ördek yavrusunu kucağına aldı ve ceketinin altına sokarak eve doğru yürüdü. Çiftçinin evinde çocuklar ördeğe doğru uzandılar ama o korkmuştu. Yukarıya çatı kirişlerine doğru uçtu. Bütün tozları tereyağının üzerine düşürdü. Oradan süt kapının içine daldı. Tamamen ıslanmış ve sersemlemiş bir şekilde dışarıya çıkmaya uğraşırken un fıçısına yuvarlandı. Çiftçinin karısı süpürgesiyle onu kovalarken çocuklar da kahkahayla çığlık attılar. Ördek yavrusu kanat çırparak kedinin kapısından geçti ve sonunda dışarıya çıktı. Yarı baygın bir halde karların üzerine uzandı. Oradan bir başka gölcüye, başka bir eve, başka bir gölcüye, başka bir eve varana kadar çırpınıp durdu. Ve bütün kış bu şekilde geçti. Hayatla ölüm arasında gidip geldi. Neyse ki ilkbaharın nazik soluğu tekrar geldi ve yaşlı kadınlar kuş tüyü yatakları dışarı atıp çırptılar. Ve yaşlı erkekler uzun iç çamaşırlarını çıkardılar. Babalar yıldızlı gökyüzü altında avlularında volta atarken gece yeni bebekler geldi. Gündüzleri genç kızlar saçlarına fulyalar taktılar ve genç erkekler kızların ayak bileklerini incelediler. Ve yakındaki bir gölcükte su giderek ısındı. Ve orada yüzmekte olan çirkin ördek yavrusu kanatlarını uzatarak girindi. Kanatları ne kadar güçlü ve kocamandı. Onu yerden çok yükseklere çıkardılar. Beyaz cübbeleri içindeki meyve bahçelerini, çiftçilerin toprağa sürüşlerini, doğanın bütün yavrularının yumurtadan çıkışını, yuvarlanmalarını, zırıldamalarını ve yüzüşlerini havadan gördü. Üç kuğunun gölcükte tıpış tıpış yürümelerini de. Bunlar önceki sonbaharda gördüğü güzel yaratıkların aynısıydı. Kalbinin o denli çok acımasına neden olanların aynısı. Kendini onlara katılmaktan alıkoyamadı. Ya benden hoşlanmış gibi davranıp onlara katılmamla birlikte bana gülerek uçup giderlerse diye düşündü ördek yavrusu. Ama aşağı doğru süzüldü ve gölcüğün üstüne kondu. Kalbi küt küt atıyordu. Görür görmez kuğular onu doğru yüzmeye başladılar. Hiç kuşku yok, sonum geldi diye düşündü ördek yavrusu. Ama öldürüleceksem avcılar, çiftçi karıları ya da uzun kışlar tarafından değil, bu güzel yaratıklar tarafından öldürüleyim daha iyi. Ve darbeyi bekleyerek boynunu eğdi. Ama o da ne? Sudaki yansımasından her şeyle bir kuğu gördü. Kar gibi tüyleri, çakal eriği gibi gözleri ve diğer her şeyle bir kuğu. Çirkin ördek yavrusu önce kendini tanıyamadı. Çünkü tıpatıp o güzel yabancılara, uzaktan çok beğenmiş olduğu yabancılara benziyordu. Ve en nihayetinde onlardan biri olduğu anlaşıldı. Yumurtası kazara bir ördek ailesinin içine yuvarlanmıştı. O bir kuğuydu. Göz kamaştırıcı bir kuğu. Ve hayatında ilk kez kendi türünden olanlar yanına geldiler. Ona kanatlarının ucuyla nazikçe ve sevgiyle dokundular. Gagalarıyla onun tüylerini düzelttiler. Ve selamlayarak etrafında yüzüp durdular. Ve ekmek parçalarıyla kuğuları beslemeye gelen çocuklar bağırıştılar. Yeni bir tane var! Ve tüm çocukların yapacağı gibi herkese anlatmak için koştular. Ve yaşlı kadınlar suya indiler. Uzun gümüş saçlarını çözdüler. Ve genç erkekler derin yeşil suyu avuçlarına alıp taç yaprakları gibi kızaran genç kızları fırlattılar. Erkekler süt sağmayı sadece temiz havayı içlerine çekmek için bıraktılar. Kadınlar onarım işlerini sadece eşleriyle şakalaşmak için bıraktılar. Ve yaşlı erkekler savaşın ne kadar uzun ve hayatın ne kadar kısa olduğuna dair öyküler anlattılar. Ve hayat ve tutku ve zaman geçip gittiğinden hepsi tek tek dans ederek uzaklaştılar. Genç erkekler, genç kadınlar hepsi dans ederek uzaklaştılar. Ve yaşlı olanlar, kocalar, karılar hepsi dans ederek uzaklaştılar. Çocuklar ve kuğular hepsi dans ederek uzaklaştılar. Ta ki sadece bizi geride bırakana kadar. Ve nehrin aşağılarında başka bir anne ördek yumurtalarla dolu yuvasının üstünde kuluçkaya yattı. Toplumdan dışlanma sorunu çok eski bir sorundur. Birçok masal ve mit toplumun dışına atılma teması etrafında gelişir. Bu tür masallarda esas kahraman çoğu zaman dokunaklı bir dikkatsizliğin sonucunda kendi dışında gelişen olaylar yüzünden eziyet görür. Uyuyan güzelde 13. peri unutulur ve vaftiz sırasında ad verme törenine çağrılmaz. Sonuçta çocuk lanetlenir ve lanetlenme ise herkesi şu ya da bu şekilde toplumun dışına iter. Kimi zaman akıllı Vasilisa'daki üvey annenin üvey kızını karanlık ormana yollamasında olduğu gibi dışlanma düpedüz kötülük ve zor yoluyla da yapılır. Dışlanma kimi zaman da saf dil bir hatanın sonucu olarak ortaya çıkar. Yunan tanrısı Hephaestus, kocası Zeus'la yaptığı bir tartışmada annesi Hera'nın tarafını tutmuştu. Zeus bu nedenle çileden çıkmış ve Hephaestus'u Olimpos dağından fırlatıp atarak onu kovmuş ve sakatlamıştı. Kimi zaman bir miktar altın kazanmak için belli bir süre hayvan olarak gezmeyi kabul eden ve sonra ruhunun kılık değiştirmiş bir şekilde şeytana verildiğini fark eden adamın masalında olduğu gibi dışlanma insanın anlayamadığı bir pazarlık yapmasından da kaynaklanabilir. Çirkin ördek yavrusu teması evrenseldir. Dışlanmaya dair bütün öyküler aynı anlam çekirdeğini içerir. Ama hepsi hem öykünün kültürel zeminini hem de bireysel anlatıcının şiir gücünü gösteren süsleme ve eklemelerle çevrilidir. Bizim ilgilendiğimiz asıl anlamlar şunlardır. Öyküdeki ördek yavrusu vahşi doğanın simgesidir. Bu doğanın özelliği, zor koşullarda yetişmeye zorlandığında ne olursa olsun içgüdüsel olarak devam etmeye çalışmasıdır. Vahşi doğa içgüdüsel olarak bekler ve direnir. Kimi zaman belli teamüller dahilinde, kimi zamansa nezaketten pek nasibini almamış olarak sonuna kadar direnmesini sürdürür. Ve bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. Devam etmek ve dayanmak en büyük güçlerden biridir. Öykünün diğer önemli boyutu şudur. Bir kişinin gerek içgüdüsel, gerekse tinsel bir kimlik olan kendine özgü ruh hali, psişik bir onay ve kabullenmeyle çevrildiğinde o kişi daha önce hiç olmayan bir canlılık ve güç hisseder. Kendi gerçek psişik ailesini arayıp bulmak kişiye canlılık ve aidiyet hissi getirir. Diğerlerine benzemeyen çocuğun dışlanması. Öyküde köyün çeşitli yaratıkları çirkin ördek yavrusunu dikkatle süzer. Onun kabul edilemez olduğunu şu ya da bu şekilde ilan ederler. O gerçekte çirkin değilse de diğerlerine benzememektedir. O kadar farklıdır ki yeşil bezelye tepsisinde siyah bir fasulye gibidir. Anne ördek önceleri çocuğu olduğuna inandığı bu ördek yavrusunu savunmaya çalışır. Ama sonunda duygusal açıdan derin bir bölünme yaşar. Ve bu tuhaf, yabancı çocuğa ilgi göstermekten kaçınır. Kardeşleri ve toplumun diğer üyeleri ona doğru atılırlar. Onu gagalar ve eziyet ederler. Amaçları onu kovarak uzaklaştırmaktır. Ve çirkin ördek yavrusunun kalbi gerçekten kırılır. Kendi kendini reddettiği bir aşamaya gelir. Bu korkunç bir şeydir. Çünkü aslında farklı görünmekten ve biraz farklı davranmaktan başka bunu hak edecek hiçbir şey yapmamıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, henüz gelişiminin yarı yolundayken baş edilmesi güç bir psikolojik karmaşadan muzdarip bir ördek yavrusu ortaya çıkmıştır. Güçlü bir içgüdüsel doğa sergileyen kız çocukları çoğu zaman hayatlarının erken dönemlerinde epey acı çekerler. Bebekliklerinden başlayarak teslim alınırlar, evcilleştirilirler. Hatalı ama hatasını kabul etmeyen uygunsuz, yetersiz kişiler oldukları söylenir. Vahşi doğaları erkenden kendini gösterir. Meraklıdırlar, beceriklidirler ve çok çeşitli ince gariplikleri vardır. Eğer geliştirilirse hayatlarının geri kalan kısımlarında yaratıcılıklarının temelini oluşturacak garipliklerdir bunlar. Yaratıcı hayatın ruhun besini ve suyu olduğu düşünülürse bu temel gelişiminin çok sancılı bir önemi vardır. Genel olarak kişinin erken bir dönemde dışlanmasının nedeni kendi hataları değildir. Bu durumu hızlandıran şeyler yanlış anlama, cehaletin acımasızlığı ya da başkalarının bilerek yaptığı kötülüklerdir. O zaman psişenin temel benliği erken bir dönemde yaralanır. Böyle olduğunda kız çocuk ailesinin ve kültürünün kendisine yansıttığı negatif imgelerin tümüyle doğru olduğuna ve dahası bunların yanlılıktan, kanaatten ve kişisel tercihlerden tümüyle bağımsız olduğuna inanmaya başlar. Zayıf, çirkin, kabul edilemez olduğuna ve bunu ne kadar tersine çevirmeye çalışırsa çalışsın, bu gerçeğin değişmeyeceğine inanmaya başlar. Bir kız tam da çirkin ördek yavrusunda gördüğümüz nedenlerle dışlanır. Birçok kültürde kız çocuk doğduğunda bir beklenti oluşur. Belli bir tipte bir kişi olduğu ya da olacağı, geleneksel bir tarzda davranacağı, ailenin değerleriyle aynı olmasa bile en azından bu değerlere dayanan ve her halükarda dengeyi sarsmayacak olan belli bir değerler kümesine sahip olacağı düşünülür. Ana babadan biri ya da ikisi birden melek çocuk, yani mükemmel uyum gösteren çocuk arzusu besliyorsa bu beklentiler çok dar sınırlar içinde tanımlanır. Kimi ana babaların fantezisi, sahip oldukları her çocuğun mükemmel olacağı, yalnızca onların hal ve hareketlerini yansıtacağı yönündedir. Çocuk eğer vahşi ruhlu olursa, ne yazık ki, ana babanın yineleyen psişik cerrahi girişimlerine tekrar tekrar maruz kalabilir. Çünkü çocuğu yeniden yaratmaya, ruhunun ondan istediği şeyleri değiştirmeye çalışırlar. Ruhu görmeyi istese de, çevresindeki kültür görmemeyi gerektirmektedir. Ruhu gerçeği söylemek istese de suskun kalmaya zorlanır. Çocuğun ne ruhu ne psişesi buna uyum gösterebilir. Hangi tarz otorite tanımlanırsa tanımlasın, uygun olmaya zorlamak çocuğu uzaklaştırır, yer altına iter ya da bir beslenme ve huzur evi bulmak için uzun süre dolaşıp durmaya sevk eder. Kültür, görünüm, boy, dayanıklılık, şekil, güç toplama, ekonomi, mertlik, kadınsılık, iyi çocuk, iyi davranış, dinsel inanç, herhangi bir alandaki başarıyı ya da arzu edilen mükemmellik biçimini dar sınırlar içinde tanımladığında kendini bu ölçütlere göre ayarlama gereği o kültürün bütün üyelerinin psişelerinde içselleştirilir. Böylece toplumdan dışlanan vahşi kadının sorunları genellikle içsel ve kişisel sorunlar ile dışsal ve kültürel sorunlar olmak üzere ikiye katlanır. Burada dışlanının içsel sorunları üzerine duralım. Çünkü insan kendisi olma ve nereye ait olduğunu bulma konusunda uygun bir güç, mükemmel değil, orta derecede ve işe yarar bir güç geliştirdiğinde dışarıdaki toplumu ve kültürel bilinci ustalıkla etkileyebilir. Orta derecede güç nedir? Size annelik eden içsel annenin bir sonraki adımda ne yapacağı konusunda %100 güven duymamasıdır. %75 oranında güven duyması oldukça iyidir. %75 gayet iyi bir miktardır. Unutmayın, bir çiçeğin ister yarısı, ister dörtte üçü, isterse tamamı açmış olsun, çiçek açıyor deriz. Anne türleri. Öyküdeki anneyi dışsal annenin simgesi olarak yorumlayabilsek de, şu anda yetişkin olanların çoğu gerçek annelerinden miras olarak aldıkları bir anne, içsel bir anne taşır. Bu içsel anne, kişinin kendi annesiyle çocukken yaşadığı deneyimlere benzer bir şekilde davranan ve tepki veren psişe bölümüdür. Ayrıca bu içsel anne, yalnızca annemizle kişisel yaşantılarımızdan değil, hayatımızdaki diğer anne figürlerinden, hatta çocukluğumuzun sırasında kültürün iyi anne ve kötü anne olarak sunduğu imgelerden de yapılmıştır. Çoğu erişkin için eğer bir zamanlar anneyle sorun yaşanmışsa, bugün bu sorunlar yoksa bile pişse de erken çocukluktaki anneyle yaşananlarla aynı görünen, aynı onun gibi davranan ve aynı tepkiler veren bir anne kopyası vardır. Bir kadının içinde yetiştiği kültür, annelerinin rolleri konusunda daha bilinçli düşünce biçimlerine doğru bir evrim geçirmiş olabilir. Ama içsel anne, bir annenin neye benzemesi ve nasıl davranması gerektiği konusunda o kişinin çocukken yaşadığı kültürle aynı değer ve fikirlere sahip olacaktır. Derinlik psikolojisinde bu labirente anne karmaşası denir. Bir kadının psişesinin temel boyutlarından biri olan anne karmaşasını tanımak, bazı yönlerini güçlendirmek, bazılarını düzeltirken bazılarını da sökmek ve gerektiğinde bir kez daha baştan başlamak gerekir. Öyküdeki anne örneğin bazı nitelikleri vardır. Bunları tek tek çözümleyeceğiz. Bu annelik yapılarını inceleyerek biz de kendi içsel anne karmaşamızın bize özgü nitelikleri sağlam bir şekilde destekleyip desteklemediğini veya uzun ve gecikmiş bir uyum sürecine ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirmeye başlayabiliriz. O, ikircimli bir annenin, çökmüş bir annenin ve annelik görmemiş bir annenin ve aynı zamanda bunların hepsinin temsilcisidir. İkircimli anne. Öykümüzde anne ördek içgüdülerinden uzaktır. Zorla koparılmıştır. Farklı bir çocuğa sahip olduğu için alay konusu olur. Duygusal açıdan ikiye bölünmüştür. Bunun sonucunda çöker ve bu tuhaf çocuktan ilgisini esirger. Başlangıçta taviz vermemeye çalışsa da ördek yavrusunun ötekiliği, annenin kendi topluluğu içindeki güvenliğini tehlikeye atmaya başlar. Ve o da başını içeriye çekip derinlere dalar. Bir annenin tamamen olmasa da kısmen buna benzer bir karar vermeye zorlandığını görmediniz mi? Anne, çocuğunun yanında yer almak yerine köyünün arzularına boyun eğer. Günümüzde bile anneler hala kendilerinden önce yaşamış kadınların yüzlerce yıllık yerleşik korkularını gösterirler. Toplumun dışında bırakılanlar en iyi olasılıkla görmezden gelinip kuşkuyla karşılanır. En kötü halde de peşlerine düşülüp yok edilirler. Böyle ortamlardaki bir kadın genellikle kızını dış dünyaya uygun bir şekilde davranacak biçimde şekillendirmeye çalışır. Böylece kızını ve kendisini saldırılardan kurtarmayı umut eder. O zaman da hem çocuğun hem de annenin bölündüğü bir durum ortaya çıkar. Çirkin ördek yavrusunda anne ördek psişik olarak bölünmüştür. Ve bu onun farklı yönlere doğru çekilmesine neden olur ki zaten ikircim de böyle bir şeydir. Bir dönem ateş altında kalmış her anne bunu bilir. Köyü tarafından kabullenilme arzusu bir yandan çeker, kendini koruma isteği başka bir yanından. kendisinin ve çocuğunun köy tarafından cezalandırılacağı, kötülük göreceği ya da öldürüleceği korkusu karşısında vereceği yanıt ise üçüncü yanından çekiştirir. Bu korku, anormal bir psişik ya da fiziksel şiddet tehdidi karşısında aslında normal bir yanıttır. Çekilen dördüncü yanı ise annenin çocuğuna duyduğu içgüdüsel sevgi ve çocuğunun koruması ile ilgilidir. Cezalandırıcı kültürlerde annelerinin çocuklarını sevmek ile egemen, sınıf, köyü tarafından kabul edilmek arasında bölünmesi seyrek değildir. Bu simgesel bir çocuk da olabilir, yaratıcı ya da biyolojik bir çocuk da. Kadınlar onaylanmayan çocuklarını korumaya çalıştıkları için psişik ve tinsel olarak ölmüşlerdir. Bu çocuk yine onların sanatları olabilir, sevgilileri olabilir, politikaları, yavruları ya da ruhsal hayatları olabilir. Kadınlar uç durumlarda köyün yasaklarına karşı çıktıkları ve onaylanmayan çocuğu korudukları için asılmış, yıkılmış ve öldürülmüşlerdir. Farklı bir çocuğa sahip olan annenin kötü niyetli bir kültüre karşı koyması için Sipfos'un sabrına, Kiklop'un korkunçluğuna ve Kaliba'nın sert postuna sahip olması gerekir. Sipfos, Kiklop ve Kaliban. Yunan mitlerinin bu üç eril figürü dayanıklılıkları, kızgınlıkları ve kalın derileriyle tanınırlar. Kadınların her yönden gelişmesine izin verilmeyen kültürlerde çoğu zaman bu erkeksi denen güçlerin gelişimi ketlenir. Bir kadının içine doğduğu ve altında yaşadığı en yıkıcı kültürel koşullar, insanın ruhuna danışmadan boyun eğmesine ısrar eden, sevecen bağışlama törenleri olmayan, bir kadının içine doğduğu ve altında yaşadığı en yıkıcı kültürel koşullar, insanın ruhuna danışmadan boyun eğmesinde ısrar eden, sevecen bağışlama törenleri olmayan, bir kadının ruhu ile toplum arasında seçim yapmaya zorlayan, ekonomik zümreler ya da kas sistemleri nedeniyle başkalarına merhameti engelleyen, bedenin temizlenmesi gereken bir şey ya da emirle düzene sokulacak bir tapınak olarak görüldüğü, yeni, olağan dışı ya da farklı olanın hiçbir zevk uyandırmadığı, merak ve yaratıcılığın ödüllendirilmek yerine cezalandırılıp küçümsendiği ya da ancak bu kişi kadın değilse ödüllendirildiği, bedene acı verici eylemlerin uygulandığı ve buna kutsal dendiği ya da ne zaman bir kadın cezalandırılsa, Alice Miller'ın da dediği gibi bu onun kendi iyiliği için yapıldığı, ruhun kendi başına bir varlık olarak kabul edilmediği toplumlarda görülür. Bir kadın kendi psişisinde bu ikirimci anne yapısına sahip olduğu zaman kendini çok kolay teslim ederken bulur. Mesafe koymaktan, saygı talep etmekten, istediğini yapma hakkını ortaya koymaktan, bunu öğrenmekten, kendi başına yaşamaktan korkarken bulur. Bu sorunlar ister içsel bir yapıdan, isterse dışsal kültürden kaynaklansın, annelik işlevinin bu tür baskılara direnmesi için kadın bazı sert niteliklere, birçok kültürde erkekçe olarak değerlendirilen niteliklere sahip olmalıdır. Kuşaklar boyunca kendisine ve yavrusuna saygı duyulmasını sağlamak isteyen annelerin ne yazık ki açık bir şekilde kendilerine yasaklanmış olan hiddet, korkusuzluk ve korkunçluk niteliklerine ihtiyaçları olmuştur. Bir annenin psişe ve ruh ihtiyaçları açısından ana kültür akımından az ya da çok farklı olan bir çocuğu mutlu bir şekilde büyütmesi için kendi kahramansı niteliklerine güvenerek işe başlaması gerekir. Mitlerdeki kadın kahramanlar gibi eğer izin verilmemişse bu nitelikleri bulup elde etmeli, korumalı, doğru zamanda göstermeli, kendisinin ve inandığı şeylerin yanında olmalıdır. Bunun için hazırlıklı olmanın, derin bir cesaret gösterisinde bulunup sonra buna uygun hareket etmekten başka bir yolu neredeyse yoktur. Çok eski zamanlardan beri önemli bir kahramanlık eylemi aptallaştırıcı ikircimin tedavisinde işe yaramıştır. Çökmüş anne. Sonunda anne ördek dünyaya gelmesine yardım ettiği çocuğun taciz edilişine daha fazla katlanamaz. Ama burada asıl ilginç olan yabancı, çocuğu korumaya çalıştıkça toplumun kendisine yaşattığı eziyete tahammül edememesidir. Böylece çöker. Küçük ördek yavrusuna keşke uzaklara gitsen diye bağırır ve eziyet gören ördek yavrusu kaçarak uzaklaşır. Bir anne psikolojik olarak çöktüğü zaman kendisine dair duygularını yitirmiş demektir. Bu kendisinin çocuk olmayı hak ettiğini düşünen habis narsist bir anne olabilir. Daha büyük bir olasılıkla vahşi benliğinden kopmuştur. Psişik ya da fiziksel bazı gerçek tehditlerden ötürü korkuyla içine çökmüştür. İnsanlar böyle bir çöküntü yaşadıklarında genellikle üç duygu durumundan birine kayarlar. Bulanıklık içindedirler, kafaları karışıktır, çamura batmışlardır, kimsenin sıkıntılarını sempatiyle paylaşmadığını hissederler ya da çukurun dibindedirler. Eski bir yaralanmayı, genellikle çocukken başlarına gelen hesabı görülmemiş ve düzeltilmemiş bir adaletsizliği duygusal olarak tekrar yaşarlar. Bir annenin çökertmenin yolu onu duygusal olarak bölmektir. Ezelden beri en sık görülen yol onu çocuğunu sevmek ile eğer kurallara uymazsa kendisine ve çocuğuna köyün vereceği zararlardan korkmak arasında bir seçim yapmaya zorlamak olmuştur. William Citroen'un Sophie's Choice, Sophie'nin Seçimi adlı kitabında kadın kahraman Sophie, Nazi toplama kampında bir mahkumdur. Kollarında iki çocukla Nazi komutanın önünde durmaktadır. Komutan eğer seçim yapmayı reddederse her iki çocuğun da öldürüleceğini söyleyerek Sophie'yi hangi çocuğun yaşayacağını, hangisinin öleceğini seçmeye zorlar. Böyle bir seçim yapmaya zorlanmak aklın alamayacağı bir şey gibi görünse de bu annelerin çağlar boyu yapmaya zorlandıkları pisişik bir seçimdir. Kurallara uy ve çocuğunu öldür. Yoksa olacaklardan sen sorumlusun. Böyle sürer gider. Bir anne çocuğu ile kültür arasında bir seçime zorlandığında bu kültürde iğrendirici, zalimce ve düşüncesizce bir şeyler var demektir. Yasaklamalarına uymak için sizden ruhunuza zarar vermenizi talep eden bir kültür, gerçekte çok hasta bir kültürdür. Bu kültür, kadının içinde yaşadığı kültür olabileceği gibi, bundan daha kahredici olmak üzere kendi zihninde taşıdığı ve uyum gösterdiği bir kültür de olabilir. Dünyanın her yanında bunun sayısız edebi örneği vardır. En iğrenç örneklerinden bazılarının görüldüğü Amerika'da kadınları sevdiklerinden zorla koparmak gelenek olmuştur. 17, 16 ve 15. yüzyıllarda aile üyelerinin birbirlerinden koparılıp köleliğe zorlandıkları uzun ve çirkin bir tarih yaşanmıştır. Son birkaç yüzyılda annelere savaş uğruna oğullarını ulusa teslim edip bundan memnun olmaları gerektiği söylenmiştir. Bugün hala devam eden mecburi yeniden iskanlar vardır. Dünyanın dört bir yanında çeşitli tarzlarda ve çeşitli zamanlarda bir annenin sevdiklerini canı nasıl isterse öyle sevip korumasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen yasaklamalar olmuştur. Kadınların ruhsal hayatlarının üzerinde pek konuşulmayan baskılarından biri, Birleşik Devletler dahil dünyanın her yanındaki milyonlarca evli olmayan ya da hiç evlenmemiş anne ile ilgilidir. Yalnızca bu yüzyılda bu anneler kültürel töreler yüzünden durumlarını ya da çocuklarını gizlemeye, yavrularını öldürmeye ya da teslim etmeye veya sahte kimlikler altında hakarete uğramış ve yetkilerini kaybetmiş yurttaşlar olarak bir yarım hayat sürdürmeye zorlanmışlardır. Kuşaklar boyunca kadınlar bir erkekle evlenmek yoluyla meşrulaşan insan rolünü oynamayı kabullendiler. Bir erkek öyle olduğunu söylemedikçe bir insanın kabul edilemez olduğu fikrine rıza gösterdiler. Bu erkeksi koruma olmaksızın anne incinlenebilir bir haldedir. Bu durumda çirkin ördek yavrusunda babadan sadece bir kez o da anne ördeğin çirkin ördek yumurtasının üstünde kuluçkaya yattığı sırada söz edilmesi ironiktir. Anne yavrusunun babasından yakınır. O hergeli bir kez bile beni görmeye gelmedi. Uzun bir süredir kültürümüzde baba ne yazık ki ve hangi nedenle olursa olsun herhangi biri için en kötüsü kendisi için bile orada olma konusunda yeteneksiz ya da gönülsüzdür. Pek çok vahşi huylu kız çocuğu için babanın çökmüş bir adam her gece kendisinin ceketiyle birlikte dolaba asan bir gölgeden ibaret olduğu kolayca söylenebilir. Bir kadının psişisinde ve veya kültürünün içinde çökmekte olan anne yapısı bulunduğunda o kadın kendi değeri konusunda sallantıdadır. Dışarının talepleriyle ruhunun taleplerini yerine getirme arasında yapacağı seçimlerin bir ölüm kalım meselesi olduğunu hissedebilir. Kendisini hiçbir yere ait olmayan eziyet çekmiş bir yabancı gibi hissedebilir. Dışlananlar için bu normaldir. Ama normal olmayan şey oturup buna ağlamak ve hiçbir şey yapmamaktır. insanın ayağa kalkıp nereye ait olduğunu aramaya çıkması gerekir. Dışlananlar için bir sonraki adım her zaman budur. İçselleştirilmiş, çöken bir aneye sahip olan bir kadın içinse atılacak en esaslı adımdır. Bir kadının çöken bir annesi varsa aynı duruma düşmemek için direnmelidir. Çocuk anne ve annelik görmemiş anne. Görebileceğimiz gibi masalda anne ördekle çizilen imge çok incelmemiş ve saf dil bir imgedir. Kuşkusuz kırılgan annenin en sık görülen türü annelik görmemiş annedir. Öyküde bebekleri olsun diye o kadar ısrarcı olan bu anne sonunda çocuğundan vazgeçmektedir. Bir insanın veya pisişik bir annenin bu şekilde davranabilmesinin birçok nedeni vardır. Bizzat kendisi annelik görmemiş bir kadın olabilir, pisişik olarak çok genç ya da çok saf dil olan kırılgan annelerden biri olabilir. Pisişik olarak belki öylesine altüst olmuştur ki kendisini bir bebek tarafından bile sevilemez bulur. Belki de ailesi ya da kültürü tarafından o kadar eziyet görmüştür ki yeni annelik haline eşlik eden ışık saçan anne arketipinin eteğinin ucuna bile dokunacak değerde görmez kendini. Görüyorsunuz, bu konuda iki yol yoktur. Bir anne kendi çocuğunu annelik ederken kendisi de annelik görmüş olmalıdır. Bir kadının çocuğuyla ilişkisinde başkasına devir olunamaz tinsel ve fiziksel bir bağ bulunsa da içgüdüsel vahşi kadının dünyasında kadın birdenbire kendi kendini biçimlendirmiş dünyevi bir anne haline gelemez. Eski çağlarda vahşi doğanın kutsamaları normalde daha genç anneleri yetiştiren kadınların ellerinden ve sözcüklerinden geçerek gelirdi. Özellikle ilk kez anne olanların içlerinde deneyimli bir yaşlı koca karı değil, bir çocuk anne vardır. Çocuk anne herhangi bir yaşta olabilir. 18 ya da 40, fark etmez. Her yeni anne bir çocuk anne olarak işe başlar. Çocuk anne bebek sahibi olabilecek kadar yaşlıdır ve kendisini doğru yerlere yönelten yerli yerinde içgüdülere sahiptir. Ama özünde kendi çocuklarının anneliğini yaparken onu teşvik eden, cesaretlendiren ve destekleyen daha yaşlı bir kadına ya da kadınlara ihtiyaç duyar. Çağlar boyunca bu rol kabilenin ya da köyün daha yaşlı kadınları tarafından yerine getirilmiştir. Daha sonra dinsel kurumlar tarafından vaftiz annesi rolüne havale edilen bu insan, tanrıç anneler, özellikle genç anneleri besleyen temel bir kadın kadına besleme sistemi oluşturuyor. Onlara bunun karşılığında yavrularının ruhlarını, psişelerini nasıl besleyeceklerini öğretiyorlardı. Tanrıça anne rolü daha fazla entelektüelleştirilmiş bir hale geldiğinde vaftiz annesi çocuğun kilisenin düsturlarından uzaklaşmamasını güvenceye alan birini ifade etmeye başladı. Bu aktarım sırasında çok şey kaybedildi. Yaşlı kadınlar genç anneleri aynı şeyle donatabilecek olan içgüdüsel bilgi ve davranışlar deposuydu. Kadınlar bu bilgiyi birbirlerine sözcükler yoluyla verseler de başka araçlarda kullanabilirler. Neyin nasıl olacağına ilişkin karmaşık mesajlar bile sıradan bir bakış, avuç içiyle bir dokunuş, bir mırıltı ya da özel türden bir "senin üstüne titriyorum" kucaklaması yoluyla gönderilebilir. İçgüdüsel benlik ardından gelenleri her zaman kutsal ve yardım eder. Sağlıklı yaratıklar arasında ve sağlıklı insanlar arasında yol budur. Bu yolla çocuk anne kendisini şakalarla, esprilerle, armağanlarla ve öykülerle karşılayan olgun anneler çevresine giden eşiğin içinden süzülür. Bu kadın kadına çevre bir zamanlar vahşi kadın bölgesiydi ve üyeliği herkese açıktı. Buraya herkes girebilirdi. Fakat bugün bundan bize kalan tek şey tüm doğum şakalarının, annelik armağanlarının ve ürümeyle ilgili öykülerin 2 saatlik bir zamana sıkıştırıldığı bebeğin yıkanması adı verilen bir paçavradan ibarettir. Ve kadınların bütün hayatları boyunca bir anne olarak bu duyguları artık bir daha yaşayamayacaklardır. Endüstrileşmiş ülkelerin çoğunda bugün genç anneler tamamen kendi başlarına kuluçkaya yatmakta, yavrularını doğurmakta ve onlara yararlı olmaya çalışmaktadır. Bu çok geniş boyutlu bir trajedidir. Birçok kadın kırılgan annelere, çocuk annelere ve annelik görmemiş annelere doğduğundan kendileri de içlerinde benzer bir kendi kendine annelik yapma tarzına sahip olabilirler. psişesinde veya içinde yaşadığı kültür tarafından göklere çıkarılmış ve iş yeriyle aile ortamlarında desteklenmiş bir çocuk anne ya da annelik görmemiş anne yapısına sahip olan bir kadın muhtemelen saf dil önsezilerinden, uygun zamanları görememekten, özellikle de şu andan itibaren bir saat, bir hafta, bir ay, bir yıl, beş yıl, on yıl sonra ne olacağını hayal etmeye dönük içgüdüsel yeteneğinin zayıf düşmesinden muzdariptir. İçinde çocuk anne bulunan bir kadın, annelik taslayan bir çocuk havası verir. Bu durumdaki kadınlar genellikle ayrımsız bir her şey çok yaşasın tutumuna, hiperanneliğin her şeyi yap, herkes için her şey ol ruhuna sahiptir. Çocuklarına rehberlik edemez ve onları destekleyemezler. Çirkin ördek yavrusu öyküsündeki evde bir yaratık bulunmasından çok heyecanlanan ama ona nasıl en iyi şekilde bakabileceğini bilmeyen çiftçinin çocukları gibi çocuk annesi çocuğunu hırpalanmış ve perişan bir halde yalnız bırakır. Bunu kavrayamayan çocuk anne bazen yıkıcı bir özen göstererek bazen de olağan bir özeni bile ihmal ederek yavrusuna işkence eder. Kimi zaman zayıf annenin kendisi de ördekler tarafından büyütülen bir kuğudur. Yavrusuna faydası dokunabilecek kadar kısa bir sürede gerçek kimliğini bulamamıştır. Şimdi bile bedeli ne olursa olsun gözleri görmekte, kulakları duymakta, dilleri konuşmaktadır ve iyi yüreklidirler. Dünyadaki en harika anneye sahip olmuş olsanız bile eninde sonunda birden fazla anneniz olabilir. Kendi kızlarıma sık sık söylediğim gibi bir anneye doğdunuz ama şansınız varsa birden çok anneniz olacak. Ve onların arasında ihtiyaç duyduklarınızın çoğunu bulacaksınız. Todas las madres. Tüm anneler ile büyük olasılıkla süre gider ilişkiler yaşayacaksınız. Çünkü rehberlik ve öğüt alma ihtiyacının asla sonu gelmeyeceği gibi kadınların derin yaratıcı hayatının bakış açısından yola çıkıldığında asla sonu gelmemelidir de. Kadınlar arasında ilişkiler, ister kadınlar aynı nesli paylaşsın ya da psişik can yoldaşı olsun, ister analistle analize katılan, öğretmenle çırak ya da akraba ruhlar arasında olsun, en önemli türden akrabalık ilişkileridir. Bugün psikolojik alanında kalem oynatanlardan bazıları, bütün anne matrisinin bir çırpıda terk edilmesi gerektiği, eğer bu başarılmazsa bunun insanın sonsuza kadar bozacağı, çırtkanlığını yaparken bazıları da annenin küçümsenmesinin bireyin ruhsal sağlığı için yararlı olduğunu söylemektedir. Bu durumda kızı ergenlik sürecinde kadınlığın vahşi doğasının gizemiyle karşılaşırken anne de kendisini sempati sancıları çekip kuğu olmaya dönük istekler taşırken bulur. Kızın kimlik arayışı annenin sonunda kendi yitik benliği için bakire yolculuğuna çıkmasına bile neden olabilir. Böylece o evin içinde anne ile kızı arasında bodrumda el ele tutuşmuş, yukarı çağrılmayı bekleyen iki vahşi ruh olacaktır. Demek ki bunlar anne kendi içgüdüsel doğasından koptuğunda ters gidebilen şeylerdir. Ama çok sert ya da çok uzun süre iç çekmeyin. Çünkü bütün bunların çaresi de vardır. Güçlü anne, güçlü çocuk. Çare içerideki genç anneye annelik yapmayı öğretmektir. Bu, dış dünyadaki daha yaşlı ve akıllı, tercihen çelik gibi sinirlere sahip olan gerçek kadınlardan öğrenilmelidir. Onlar tüm çileleri çekip tüm yollardan geçtikleri için ateşle güçlenmişlerdir. Oysa aslında vahşi anne yapısı ve kavramı asla terk edilemez ve asla terk edilmemelidir. Çünkü böyle olursa bir kadın kendi derin doğasının, içinde bütün bilgilerin, bütün tohum torbalarının, bütün onarım iğnelerinin, iş ve dinlenme için bütün çarelerin ve sevgiyle umudun bulunduğu doğayı da terk etmiş demektir. Anneden kurtulmak yerine vahşi ve bilge bir anne arıyoruz. Ondan ayrılmayız, ayrılamayız. Bir ruhani anneye ilişkimiz durmadan dönmeyi, durmadan değişmeyi amaçlar. Ve bu bir paradokstur. Bu anne bizim içine doğduğumuz okuldur. İçinde öğrenci olduğumuz bir okul. Bizim öğretmen olduğumuz bir okul. Bunların hepsi hem aynı zamanda hem de hayatımızın geri kalanında meydana gelir. Çocuklarımız olsun ya da olmasın. İster bahçemizi, ister bilim dallarını, isterse şiirin fırtınalarını yetiştirelim. Her zaman başka bir yere giden yolumuzun üstünde çıkan vahşi anneyi hafifçe sürtünürüz. Ve olması gereken de budur. Peki kendi çocukluğunda gerçekten yıkıcı annelik deneyimi yaşamış olan kadın için ne diyeceğiz? Elbette bu dönem silinemez ama onarılabilir. Sevimli hale getirilemez ama güçlü ve uygun bir şekilde yeniden inşa edilebilir. birçokları için o kadar korkutucu olan içsel annenin yeniden inşası değildir. Psişik olarak kişinin kendi annesi öldüğü için temel bir şeyin o zaman tekrar öleceği, asla hayata geri getirilemeyeceği ve bir daha hiçbir besin alamayacağı korkusudur. Size şunu söyleyebilirim ki, huzur içinde olun, ölü değilsiniz, ölümcül bir şekilde yaralanmadınız. Doğadaki gibi ruh ve tin de şaşırtıcı kaynaklara sahiptir. Kurtlar ve diğer yaratıklar gibi ruh ve tin de çok az şeyle, bazen çok uzun bir süre hiçbir şey olmadan gelişip serpilebilir. Bana göre bu durum en büyük mucizedir. Bir keresinde bir sıra leylak dikiyordu. İçlerinden büyük bir tanesi esrarengiz bir nedenden dolayı ölmüştü. Ama diğerleri ilkbaharda mor renkli dallarla kaplanmıştı. Ben toprağı kazarken ölü olan yer fıstığı gevreği gibi çatlayıp ezilmişti. Köklerinin onunla aynı sıradaki diğer bütün canlı leylaklarla bağlı olduğunu gördüm. Daha şaşırtıcısı ise ölü olanın anne olmasıydı. En kalın ve en eski köklere o sahipti. Kendisi Botas Arribas, deyim yerindeyse sepetlenmiş olsa da tüm koca bebekleri sağlıklıydı. Leylaklar emici sistem diye bilinen bir sistemde yeniden çoğalırlar. Öyle ki her ağaç ilk ana babanın kök yavrusudur. Bu sistemde anne yetersiz kalsa bile yavru yaşamını sürdürebilir. Hiç annelik görmeyen ya da az görenler kadar eziyet verici bir annelik görenlerin de psişik gelişim şekli ve onlara sunulan vaat budur. Anne şöyle ya da böyle yıkılsa bile, sunacak bir şeyi olmasa bile yavru bağımsız bir şekilde büyüyebilir ve daha da serpilip güçlenebilir. Kötü arkadaş. Çirkin ördek yavrusu dinlenecek bir yer bulmaya çalışarak oradan oraya gider. Tam olarak nereye gideceğine dair içgüdüsü bütünüyle gelişmemiş olsa da ihtiyaç duyduğu şeyi bulana kadar dolaşma içgüdüsü pekala sağlamdır. Ancak kimi zaman çirkin ördek yavrusu sendromunda bir tür patoloji daha vardır. İyice tanıdıktan sonra bile yanlış kapı çalmaya devam edilir. Başlangıçta doğru kapının hangisi olduğu hiç bilinmiyorsa, hangi kapıların doğru kapı olduğu nasıl bilinebilir, bunu kestirmek zordur. Yine de yanlış kapılar, kendinizi durmadan dışlanmış hissetmenize neden olanlardır. Bir kadın dışlanmaktan kurtulmak için durmadan yenilenen takıntılı davranışlara, doyurucu olmayan, hayatiyeti devam ettirmek yerine düşüşe neden olan bir davranışın tekrarına döndüğü zaman aslında daha çok zedelenmeye neden olmaktadır. Çünkü ilk yaralanma haline dikkat edilmemekte ve kadın her saldırıyla birlikte yeni yaralanmalara uğramaktadır. Bu, kollarınızda derin yaralar varken burnunuza önemsiz ilaçlar sürmeye benzer. Farklı kadınlar farklı yanlış ilaç türleri seçerler. Bazıları kötü arkadaşlar, zarar veren ya da ruhu zedeleyen aşırı hoşgörüler, kadını önce yükseltip sonra parça parça eden ve yerin altına gömen şeyler gibi açıkça yanlış olanı seçerler. Bu duruma dışlanma karşısında sevgiyi hep yanlış yerlerde aramak denir. Bu kötü seçimlerin çözümleri birkaç katmanlıdır. Kadın eğer kendi kendine oturup yüreğine bakabilseydi, orada yetenek, hüner ve sınırlamalarının saygıyla kabullenmesine duyulan gereksinimi görürdü. O halde iyileşmeye başlamak için cılız ve yanlış bir düzelme hissinin kırık bir bacağa iyi geleceğini düşünüp kendinizi kandırmayı bırakın. Yaranız konusunda gerçeği söyleyin ve sonra bunu uygulanacak çarenin aslında sadık bir portresini çıkarın. En kolay olanına ya da el altındaki en kolay ulaşılabilene yapışmayın hemen. Doğru ilaç için ısrar edin. Onu tanıyacaksınız. Çünkü o hayatınızı daha zayıf değil, daha güçlü kılacaktır. Doğru görünmeme. Dışlanan biri, çirkin ördek yavrusu gibi doğru davranışları sergileyebileceği ama buna rağmen doğru gibi görünmediği durumlardan uzak durmayı öğrenir. Örneğin ördek yavrusu gayet iyi yüzebilse de bu durum yine de doğru görünmez. Buna karşın bir kadın doğru görünebilir ama doğru davranmayabilir. Vahşi kriyaturanın bütün iniş çıkışlarına engel olmayı beceriyor diye gerçekten de hoş, ölçülü, itaatkar ve ahırbaşlı bir hanımefendi sayılabileceğine çok fazla inanmamak da bu tür bir zorunluluktur. Psişedeki vahşi kadın bağlantısını koparan da bu tür davranışlardır. Egonun her şeye rağmen sahip olma arzusudur. Ne olduklarını gizlemeyen ve yüreklerinde gizlemek de istemeyen kişiler hakkında Doğu Teksan'dan, Bunları üstüne giyebilirsin ama çıkaramazsın. İspanya'ya kadar. O eteğin altında kara post taşıyan bir kadındı. Yayılmış pek çok söz vardır. Öyküde ördek yavrusu aptalca, hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayan biri gibi davranmaya başlar. Kanat çırparak tereyağını toza bular. Un çuvalının içine düşer ki ondan önce de zaten süt testisinden çıkmıştır. Hepimizin böyle zamanları olmuştur. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayız. Bunu düzeltmeye çalışırız. Onun yerine işler daha da sarpa sarar. Ördek yavrusunun bu evde işi yoktu. Ama insan çaresiz olduğunda neler yaşadığını görüyorsunuz. Yanlış şeyler için yanlış yerlere gideriz. Sevgili mehrum arkadaşlarımdan birinin sık sık söylediği gibi koç yuvasında süt bulamazsınız. İnsanın ait olmadığı gruplarla bile arasında köprüler kurması yararlıdır. Ve aynı şekilde nazik olmaya çalışmak da önemlidir. Ama yeterince çaba göstermemek, biri sırf doğru davranıyor diye o zaman hayat dolu bir kadın yerine pençeleri çıkarılmış hoş bir kadına sahip olursunuz. O zaman terbiyeli, iyi niyetli, iyi olmaya can atan ve ürkek bir kadına sahip olursunuz. Hayır, neyseniz o olmanız ve diğer yaratıkları da neyseler o olmaya bırakmanız daha iyi, daha zarif ve çok daha yürekten bir davranıştır. Duyguların donması, yaratıcılığın donması. Kadınlar dışlanmayla başka vesilelerle de karşı karşıya gelirler. Gölcüğün buzlarında donan ördek yavrusu gibi onlar da donup kalırlar. Donup kalmak bir kişinin yapabileceği en kötü şeydir. Soğukluk, yaratıcılığa, ilişkiye ve bizzat hayata verilen ölüm öpücüğüdür. Bazı kadınlar soğuk olmak sanki bir başarıymış gibi davranırlar. Oysa bu bir başarı değil, bu savunmaya yönelik bir öfke eğilimidir. Arketipsel psikolojide soğuk olmak, duygulardan yoksun olmaktır. Donmuş çocuklara, hissedemeyen çocuklara, buzda donmuş cesetlere dair öyküler vardır. Bu sırada hiçbir şey hareket edemez, hiçbir şey olamaz, hiçbir şey doğamaz. Bir insanın donması, özellikle kendine ama bazen de hatta daha çok başkalarına karşı bilerek duygusuzlaşması demektir. Gerçi bu bir kendini koruma mekanizmasıdır ama ruhsal psişe için müşkül bir durumdur. Çünkü ruh buz gibi olma haline değil, tersine sıcaklığa yanıt verir. Buz gibi bir tutum bir kadının yaratıcı ateşini söndürür, yaratıcı işlevi ketler. Bu ciddi bir sorundur. Ancak öykü bize bir fikir verir. Buz kırılmalı ve ruh donmuş halden çıkarılmalıdır. Örneğin, yazarlar kendilerini has safhada kurumuş hissettiklerinde ıslanmanın yolunun yazmak olduğunu bilirler. Ama buzda sıkışıp kalmışlarsa yazamazlar. Resim yapmak için can atan ressamlar vardır ama kendi kendilerine hadi oradan, çalışmaların çok tuhaf ve çirkin derler. Henüz üzerinde duracak sağlam bir basamak bulamamış ya da yaratıcı hayatlarını geliştirmekte yaşlı savaş atları gibi davranan sanatçılar vardır. Ama yine de kaleme, fırçaya, daktilo şeridine, harflere her uzandıklarında sen bir beladan başka bir şey değilsin. İşlerin marjinal ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü bizzat sen marjinal ve kabul edilemezsin dendiğini duyarlar. Peki çözüm nedir? Çirkin ördek yavrusunun yaptıklarını yapın. İlerleyin. Didinip çabalarak yol alın. Hemen kalemi elinize alın. Sayfanın üstüne koyun ve sızlanmayı bırakın. Yazın. Fırçayı elinize alın ve değişmek için kendinize karşı acımasız olun ve resim yapın. Dansçılar, rahat elbiselerinizi giyin. Saçlarınıza, belinize ya da bileklerinize kurdelelerinizi bağlayın. Ve vücudunuza buradan uzaklaşıp gitmesini söyleyin. Dans edin. Aktrisler, oyun yazarları, şairler, müzisyenler ya da başkaları genel olarak sadece konuşmayı bırakın. Şarkıcı değilseniz tek bir söz daha etmeyin. Kendinizi ister tavanı olan bir odaya, isterse gökyüzünün altını açık bir araziye kapatın. Sanatınızı yapın. Genelde bir şey hareket ediyorsa donmaz. Öyleyse hareket edin. Hareket etmeye devam edin. Yoldan geçen yabancı. Öyküde ördeği eve götüren çiftçi, dışlanmayla ilgili arketipsel bir motiften çok, öyküyü ilerletmek için kullanılan yazınsal bir araç gibi görünse de burada değerli bulduğum bir düşünce vardır. Bizi buzdan çıkaran, hatta psişik olarak bizi duygu eksikliğinden kurtaran kişinin mensubu olduğumuz aileden biri olması şart değildir. Öyküdeki gibi, belki de hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkan sihirli ama gelip geçici olaylardan bir yenisi, yoldan geçen bir yabancının sunduğu bir tür nezaket eylemidir. İnsan çaresiz kaldığında ve artık bu duruma katlanamaz hale geldiğinde ortaya çıkan psişenin beslenmesiyle ilgili bir başka örnektir. Bu durumlarda umut veren bir şey sizi desteklemek için yoktan var olur. Ve sonra da sizi bu bir insan mıydı yoksa hayalet mi şaşkınlığı içine bırakarak geceye karışır. Belki de kapınızın önünden geçerken çok ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi getiren ani bir talih rüzgarıdır. Belki de bir soluklanma, baskının bir an gevşemesi, küçük bir dinlenme ve dinginlik ortamı kadar basit bir şeydir. Şu anda bir masaldan değil, gerçek hayattan söz ediyoruz. Her ne olursa olsun bu an, tinin şu ya da bu şekilde bizi beslediği, bizi çekip çıkardığı, bize gizli geçitleri, saklanma yerlerini, kaçış yollarını gösterdiği bir andır. Ve üzgün olduğumuzda kendimizi fırtınalı bir karanlık ya da karanlık bir dinginlik içinde hissettiğimizde gelen bu şey bizi kanaldan geçirip sonraki adıma, dışlanının gücünü öğrenmek doğrultusundaki bir sonraki evreye iten şeydir. Lütuf olarak dışlanma. Eğer her kalıba uymaya çalıştıysanız ve bunu beceremediyseniz şanslı olduğunuz söylenebilir. Bir şekilde dışlanmış biri olabilirsiniz ama öte yandan ruhunuzu korumuşsunuz. İnsan durmadan uymaya çalışıp başarısız kaldığında ortaya tuhaf bir fenomen çıkar. Yaban kişi kovulur ama aynı zamanda psişik ve gerçek akrabaların, ki bunlar bir çalışma alanı, bir sanat biçimi, bir insan topluluğu olabilir, kollarına da itilmiş olur. İnsanın ait olmadığı bir yerde kalması, bir süre kaybolmuş bir şekilde dolaşıp durarak istediği psişik ve ruhsal akrabaları aramasından daha kötüdür. Kişinin istediği şeyleri araması asla bir hata değildir. Asla. Bütün bu dönme deviniminde ve geriliminde yararlı bir şey vardır. Ördek yavrusundaki bir şey tavlanmaktadır. Bu dışlanma sayesinde güçlenmektedir. Gerçi bu durum herhangi bir nedenle herhangi bir kişi için istenilecek bir durum değildir. Ama etkisi saf doğal karbonun basınç altında elmas oluşturmasına benzer. Sonunda psişenin şahalı bir büyüklük ve saydamlığa ulaşmasını sağlar. Simyanın bir boyutu vardır ki orada kurşunun ana maddesi dövülüp ufalanır. Dışlanma eğlence olsun diye arzu edilecek bir şey değildir. Ama bundan beklenmedik bir kazanç elde edilir. Dışlanmanın armağanları çoktur. Döverek zayıflığı söker atar. Mızmızlığı ortadan kaldırır. Keskin içgörü sağlar. Sezgiyi yükseltir. İçeridekinin asla elde edemeyeceği bir keskin gözlem ve perspektif gücü bağışlar. Olumsuz boyutları olsa da vahşi psişenin dışlanmaya katlanabilir. Bize kendi gerçek doğamızı özgürleştirecek çok daha fazla şey istetir. Ve dengemiz olacak bir kültüre özlem duymamızı önayak olur. Bu istek, bu özlem bile insanın devam etmesi için yeter sebeplerdir. Bir kadının bakmaya devam etmesini sağlar ve eğer kadın onu yüreklendiren bir kültürü bulmazsa, o zaman genellikle onu kendi başına kurmaya karar verir. Ve bu iyidir. Çünkü eğer bu kültürü kendisi inşa ederse, uzun bir süredir arayış içinde olan başkaları da günün birinde gizemli bir şekilde ortaya çıkıp coşkuyla öteden bir aradıklarının bu olduğunu ilan ederler. Dünyanın tüyleri taranmamış kedileri ve şaşı tavukları. Tüyleri taranmamış kedi ve şaşı tavuk, ördek yavrusunun özlemlerini aptalca ve anlamsız bulur. Bu durum kendileri gibi olmayanları hakir görenlerin hassaslığı ve değerlerine ilişkin çok doğru bir bakış açısı sunar. Kim bir kediden sudan hoşlanmasını bekleyebilir? Kim bir tavuğun yüzmeye gitmesini bekleyebilir? Elbette kimse. Ama çok sık olarak dışlananın bakış açısından bakıldığında insanların aynı olmadığı hallerde ayrıca başkalarının sınırlarını ve veya amaç ve itkilerini de uygun bir şekilde tartıp değerlendiremez. Pekala, bir insana daha az, ötekine daha çok ya da tartışmanın amaçları açısından vermemiz gerekenden daha çok önem vermek istemediğimizden sadece şunu söyleyelim ki ördek yavrusu burada binlerce dışlanmış kadınla aynı şeyleri kendine benzemeyen kişilerle temelden uyumsuzluk yaşamıştır. Çoğu kadın fazla nazik ve teslimiyetçi davranıp sanki bu uyumsuzluk kişisel olarak onların hatasıymış gibi alttan alsa da bu durum hiç kimsenin kendi hatası değildir. Böyle olduğunda mesafe koyduğu için özür dilemeye hazır olan kadınlar görürüz.
Sadece hayır teşekkür ederim deyip ayrılmaktan korkan kadınlar görürüz. Daha kedilerin yüzemeyeceğini ve tavukların suyun altında dalamayacağını anlamadan onlara tekrar tekrar hatalı olduklarını söyleyen birine kulak veren kadınlar görürüz. Kabul etmeliyim ki kimi zaman mesleğimi uygularken çeşitli kişilik tipolojilerini tavuklar ve kediler, ördekler, kuğular ve benzeri biçimlerde betimlemeyi yararlı buluyorum. Yeri geldiğinde hastamdan bir an için kuğu olduğunu ama bunun farkında olmadığını varsaymasını isteyebiliyorum. Siz de bir an için ördekler tarafından yetiştirildiğinizi ya da şu anda ördeklerle kuşatılmış olduğunuzu varsayın. Ördek ya da kuğularda eminim yanlış bir şey yoktur. Ama ördekler ördektir, kuğular da kuğu. Kimi zaman konuyu açmak için başka hayvan metaforlarına da başvurmam gerekiyor. Ya fare insanlar tarafından yetiştirilseydiniz? Ama ya söz gelimi bir kuyusanız. Kuğular ve fareler genellikle birbirlerinin yiyeceklerinden nefret ederler. Her biri diğerinin tuhaf koktuğunu düşünür. Birlikte zaman geçirmekle ilgilenmezler. Ve eğer bunu yapmışlarsa sürekli olarak birbirlerini rahatsız ederler. Peki ya bir kuğuyken bir fareymiş gibi davranmanız gerekseydi? Ya gri, tüylü ve ufacıkmışsınız gibi yapmanız gerekseydi? Ya kuyruk taşıma gününe havada saklayacağınız uzun, yılan gibi kuyruğunuz olmadan katılsaydınız? Ya nereye giderseniz gidin bir fare gibi yürümeye çalışsaydınız ama onun yerine paytak paytak yürüseydiniz? Ya bir fare gibi konuşmaya çalışsaydınız ve onun yerinde her seferinde bir kas sesi çıkarsaydınız? Dünyadaki en sefil yaratık olmaz mıydınız? Yanıt kuşkusuz evettir. Aşağı görülen dışlanandır. Öyleyse her şey böylesine doğru olduğu halde kadınlar neden kendilerine ait olmadıkları şekillere sokmak için eğilip bükülmeye çalışıp dururlar? Bu soruna dair yıllar süren klinik gözlemlerimden yola çıkarak genellikle bunun nedeninin derinlere yerleşmiş bir mazohizm ya da habis bir şekilde kendine zarar vermeye adanmışlık veya bu yapıda herhangi bir şey olmadığını söylemeliyim. Bunun nedeni çoğu zaman kadınların sadece bilmemesidir, annelik görmemiş olmasıdır. Tu puedas saber muchas cosas. Pek çok şey bilebilirsin. Ama bu sentido, kavrama yetisine sahip olmak anlamına gelmez diye bir söz vardır. Ördek yavrusu olguları biliyor gibi görünmektedir ama kavrayış yetisi yoktur. Annelik görmemiştir. Yani en temel düzeyde öğrenim görmemiştir. Unutmayın ki yavrunun doğuştan gelen yetilerini genişleterek öğreten annedir. Yavrularını avlanmayı öğreten anne hayvanlar onlara tam olarak nasıl avlanacağını öğretmezler. Çünkü bu zaten onların kemiklerini işlemiştir. Ama onlara neye dikkat edeceklerini, neye özen göstereceklerini öğretirler. Anneleri onlara gösterene kadar bilmedikleri şeyleri öğretirler. Böylece yeni öğrendiklerini ve doğuştan gelen bilgeliklerini faaliyete geçirirler. Bu dışlanan kadın için de aynıdır. Eğer o bir çirkin ördek yavrusuysa, eğer annelik görmemişse içgüdüleri keskinleşmemiştir. Bunun yerine deneme yanılmayla öğrenir. Genellikle pek çok deneme ve daha çok yanılma eliyle. Ama umut vardır. Çünkü görüyorsunuz, dışlanan asla vazgeçmez. Rehberi kokuyu bulana kadar, izleri bulana kadar, evi bulana kadar gitmeye devam eder. Kurtlar hiçbir zaman bir kokuyu kaybedip onu tekrar bulmak için dolanıp durdukları zaman olduklarından daha tuhaf görünmezler. Havada zıplarlar, daireler çizerek koşarlar, burunlarıyla toprağa didiklerler, yeri tırmalarlar, ileri doğru koşarlar, ardından geri geri koşarlar. Sonra da kımıltısız kalırlar. Sanki akıllarını yitirmiş gibi görünürler. Ama aslında yaptıkları şey bulabilecekleri bütün ipuçlarını toplamaktır. Bu ipuçlarını dişleyerek havadan yere indirirler. Akciğerlerini yer düzeyindeki ve omuz düzeyindeki kokularla doldururlar. Yakında oradan kimin geçtiğini bulmak için havayı tadarlar. Kulakları çanak antenler gibi döner, uzaklardan gelen ilitileri toplar. Tüm bu ipuçlarını bir yerde yığdıktan sonra ne yapacaklarını iyi bilirler. Bir kadın en çok değer verdiği hayatla temasını yitirip onu yeniden yakalamaya çalışarak oraya buraya koşuşturduğunda savruk ve özensiz görünse de aslında çoğu zaman bilgi toplamakta, bunun bir tadına bakmakta, şuna bir pençe atarak yakalamaktadır. Çok çok ona ne yapmakta olduğunu kısaca açıklayabilirsiniz. Sonra kendi başına bırakın. elde ettiği ipuculardan gelen bütün bilgileri işler işlemez tekrar bilinçli bir şekilde hareket edecektir. O zaman tüyleri taranmamış kedi ve şaşır tavuk kulübüne üye olma arzusuz. O zaman tüyleri taranmamış kedi ve şaşır tavuk kulübüne üye olma arzusu. O zaman tüyleri taranmamış kedi ve şaşır tavuk kulübüne üye olma arzusu da azalarak yok olacaktır. Ne olursa olsun hatırlamak ve devam etmek. Hepimizin kendi kültürümüz, Hepimizin kendi türümüze, kendi vahşi türümüze duyduğumuz bir özlem vardır. Hatırlayacaksınız. Ördek yavrusu acımasız işkencelere uğradıktan sonra kaçmıştı. Sonra çenebaz kazlarla karşılaşmıştı ve avcılar tarafından neredeyse öldürülecekti. Çiftlik avlusundan ve çiftçinin evinden kovalanmıştı ve sonunda tükenmiş bir halde köyün kıyısında titremişti. Çiftlik avlusundan ve çiftçinin evinden kovalanmıştı ve sonunda tükenmiş bir halde gölün kıyısında titremişti. Aramızda onun duygularını tanımayan hiçbir kadın yoktur. Ve tüm bunlara karşın umudumuzu kaybetmememize, devam etmemize, umutla yol almamızı sağlayan sadece bu özlemdir işte. Vahşi Pisişe'nin hepimize vaat ettiği şey buradadır. Bir zamanlar zıt olduğumuz harika bir dünyadan sadece haberdar olmuş, onu bir an için hissetmiş ya da düşünü görmüşüzdür. Henüz ona temas etmemiş ya da sadece geçici olarak temas etmiş de olabiliriz. Veya kendimizi onun bir parçası olarak tanımlamaya da biliriz. Ama onun anısı bize rehberlik eder. Hayatımızın geri kalanında bize ait olduğumuz yere götüren bir fener işlevi görür. Çirkin ördek yavrusunun da gökyüzüne doğru yükselen kuğuları gördüğünde bir bilme özlemi harekete geçer. Ve bu andan itibaren bu görüyü anımsamak bile ona umut veren tek şey olur. Bıçağın kemiğe dayandığı ve artık intiharı düşünen bir kadınla çalışıyordu. Verandasına ağını kuran bir örümcek gözüne çarpmıştı. Bu küçücük hayvancık da bu kadının ruhunun etrafındaki buzu kırıp onu tekrar özgürleştiren ve büyüten şeyin tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Bıçağın kemiğe dayandığı ve artık intiharı düşünen bir kadınla çalışıyordu. Verandasına ağını kuran bir örümcek gözüne çarpmıştı. Bu küçücük hayvancık da bu kadının ruhunun etrafındaki buzu kırıp onu
Ama hem psikanalist hem de kantadora olarak çoğu kere
en iyileştirici şeylerin doğadan, özellikle de çok kolay ulaşılabilir ve basit. olanlardan çıktığına inanıyorum. Doğanın ilaçları güçlü ve yalındır. Karpuzun yeşil kabuğu üzerindeki uğur böceği, bir pamuk ipliğindeki nar bülbülü, mükemmel çiçekler açmış bir yabani ot, kayan bir yıldız, hatta sokaktaki kırık bir cam parçasında yansıyan gökkuşağı doğru ilaç olabilir. Devamlılık garip bir şeydir. Muazzam bir enerji açığa çıkarır. 5 dakika durgun suyu düşünmek bile onu bir ay... Devamlılık garip bir şeydir. Muazzam bir enerji açığa çıkarır. 5 dakika durgun suyu düşünmek bile onu bir ay boyunca besleyebilir. Kurtların ne kadar hasta olursa olsun, ne kadar köşeye sıkışmış olurlarsa olsun, ne kadar yalnız, korkmuş, zayıflamış olurlarsa olsun, devam ettiklerini görmek ilginçtir. Kırık bir bacakla bile uzun adımlarla koşarlar. Sürünün korumasına sığınmak üzere ötekilerinin yanına giderler. onları üzen ne olursa olsun gayretle bekler, atlatır, yener ve dayanırlar. Her şeyleri nefes üstüne nefes almaya verirler. İyi bir yer, iyileştirici bir yer, serpilip gelişmek için bir yer bulana kadar gerekirse ördek yavrusu gibi kendilerini oradan oraya sürüklerler. Vahşi doğanın alameti farikası onun bu devam etme yeteneğidir. Sabır gösterir. Bizim yaptığımız bir şey değildir. Aksine tabi bir şekilde doğuştan olduğumuz bir şeydir. Gelişemediğimiz zaman tekrar gelişe kadar devam ederiz. İster yaratıcı hayatımızdan koparılıp atılalım, ister bir kültür ya da dinin dışına çıkarılalım, isterse aileden dışlanmış, bir grup tarafından sürülmüş olalım ya da hareket, düşünce ve duygularımız üzerine yaptırımlar konmuş olsun, içsel vahşi hayat sürer ve biz de yola devam ederiz. Vahşi doğa herhangi bir özel etnik gruba ait yaratılıştan gelen bir özellik değildir. Benin, Kamerun, Yeni Gineli kadınların öz doğasıdır. Litvanya, Hollanda, Sierra Leone kadınlarındadır. Guatemala'lı kadınların, Haiti'li kadınların, Polinezyalı kadınların merkezidir. Bir ülke söyleyin, bir ırk söyleyin, bir din söyleyin, bir kabile söyleyin, bir kent, köy, uzak, ıssız bir yer söyleyin. Kadınların en ortak noktası işte bu vahşi kadın, vahşi ruhtur. Hepsi vahşi olanı özlemeye ve izlemeye devam eder. Böylece kadınlar gerektiğinde hapishane duvarlarına mavi gökyüzünün resmini çizebilirler. Çileler yanarsa daha fazlasını eğirirler. Ekinler tahrip olursa hemen daha fazlasını ekerler. Hiçbir şeyin bulunmadığı yerlere kapılar çizerler. Bu kapıları açar, oradan yeni yollara ve yeni hayatlara geçerler. Vahşi doğa sebat edip hüküm sürdüğü için kadınlar da sebat edip hüküm sürerler. Ördek yavrusu ölümün eşiğinden dönmüştür. Yalnız, üşümüş, donmuş, sıkıntılı, kovalanmış, ateş edilmiş, umudu kesmiş, besinsiz, yoldan çıkarak sınırların dışına atılmış, hayatın ve ölümün kenarında daha sonra ne olacağını bilemez halde bulmuştur kendini. Ve şimdi öykünün en önemli kısmı gelmektedir. İlkbahar yaklaşır, yeni hayat hızlanır, yeni bir fırsat, yeni bir deneme mümkün olur. Yaratıcı hayatınız için, yalnızlığınız için, olma ve yapma zamanınız için, asıl hayatınız için en önemli şey devam etmek, direnmektir. Devam etmek çünkü vahşi doğanın vaadi şudur. Kıştan sonra her zaman ilkbahar gelir. Ruha duyulan sevgi. Diren, devam et, işini yap, kendi yolunu bulacaksın. Masalın sonunda kuğular, ördek yavrusu onları tanımadan önce onun kendilerinden biri olduğunu anlarlar. Bu dışlanan kadınlar için çok tipiktir. Bütün o acı dolu dolaşıp durmalardan sonra sınırı geçip yurt topraklarına ulaşmayı becerirler. Ama genellikle insanların bakışlarının küçük düşürücü olmaktan çıktığını, hayranlık ya da ilgi içermediği durumlarda en azından nötr olduğunu bir süreliğinde olsa kavrayamazlar. Artık kendi psikolojik topraklarında olduklarına göre çılgınca mutlu oldukları düşünülebilir. Ama hayır, en azından bir süre için has safhada güvensizdirler. Bu insanlar gerçekten bana mı bakıyorlar? Burada gerçekten güvendi miyim? Kovalanacak mıyım? Gerçekten şimdi iki gözümü yumup da uyuyabilir miyim? Bir, kuğu gibi davranmak doğru mu? Bir müddet sonra bu kuşkular zayıflayarak kaybolur ve sonra tekrar kendine gelme, kendi özgü güzelliği yani yapıldığımız vahşi ruhu kabullenme evresi başlar. Bir kadının hayatının bir noktasında ya da bütün hayatı boyunca çirkin ördek yavrusu mevkiinde zaman geçirip geçirmediğinin belki de en iyi ya da en güvenilir ölçütü içten bir komplimanı sindirememesidir. Bu bir alçak gönüllülük meselesi olabilir ya da utangaçlığa verilebilir. Çok fazla ciddi yaralar özensizce utangaçlıktan başka bir şey değil diye kayıtlardan çıkarılmıştır. Açıklama. Yumçu psikolojide ciddi bir rahatsızlığa tanık olmasını engelleyebilen bir taraflılık vardır. Buna göre içe dönüklülük kişinin ölümcül suskunluğunun derecesine bakmazsızın normal bir durum sayılır. Aslında içe dönüklülük sanılan ölümcül sessizlik çoğu zaman derin travmaları gizler. Bir kadın utangaç ya da iyice içine dönük veya acı verici bir şekilde alçak gönüllü olduğunda altına bakıp bunun doğuştan mı yoksa yaralanmaya mı bağlı olduğunu görmek önemlidir. Ama çoğu zaman bir komplimanın kekelemeye neden olmasının nedeni kadının zihninde otomatik ve hoş olmayan bir diyaloğu başlatmasıdır. Eğer onun ne kadar sevimli veya sanatının ne kadar güzel olduğunu söyler veya ruhunun rol aldığı, ilham ettiği ya da içinde yer aldığı başka bir komplimanda bulunursanız, ruhundaki bir şey bunu hak etmediğini ve komplimanı yapanın, yani sizin, daha işin başında böyle bir şey düşündüğünüz için bir aptal olduğunuzu söyler. Ruh güzelliğinin ancak kendisi olmayı becerdiği zaman ışıldadığını anlamak yerine konuyu değiştirir ve besini hızla ruhsal benlikten uzaklaştırır. Oysa ruhsal benlik kabul edilmekle, görülmekle serpilip gelişir. Demek ki dışlanmış birinin kendini bulduktan sonra yapacağı son iş budur. Yalnız kendi bireyselliğini, belli türden bir kişi olarak kendine özgü kimliğini kabul etmekle kalmayıp, ruhunun biçimini ve o vahşi yaratığa yakın yaşamanın bizi ve değdiği her şeyi dönüştürdüğünü de kabullenmek. Kendi vahşi güzelliğimizi kabullendiğimizde artık o da bakış açısının bir parçasıdır. Ve bir daha bundan ne etkilenecek kadar haberdar oluruz ne de onu yüzüstü bırakır ya da reddederiz. Bir kurt sıçradığı zaman ne kadar güzel olduğunu bilir mi? Bir aslan oturduğuna ne kadar güzel bir şekil oluşturduğunu bilir mi? Bir kuş gürültüyle kanatlarını açtığında duyduğu ses karşısında hayranlıkla karışık bir duygu hisseder mi? Biz de onlardan öğrenerek sadece kendi gerçek tarzımızla davranır ve doğal güzelliğimizden geri çekilmez ya da saklanmayız. Yaratıklar gibi biz de olduğumuz gibiyizdir ve doğru olan da budur. Kadınlar için bu arayış ve buluş vahşi olana, doğuştan kendileri olana duydukları gizemli tutkuya dayanır. Bu özlemin nesnesini biz vahşi kadın olarak adlandırdık. Kadınlar onu adıyla tanımasalar, nerede yaşadığını bilmeseler bile ona doğru çekilirler. Bütün yürekleriyle onu severler, onu özlerler. Ve bu özlem her harekete geçme gücü hem de harekete geçmenin kendisidir. Vahşi kadını aramamızı ve bulmamızı sağlayan bu özlemdir. Bu ilk bakışta tasavvur edilebileceği kadar zor değildir. Çünkü vahşi kadın da bizi aramaktadır. Biz onun yavrusuyuz.